Ayrım 24. Ergenekon savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 322. ABD Büyükelçiliği ile her gün görüştüğünü ve hizmet bağlantısını yazıyor. Zekeriya Öztürk, 5 Aralık 2008 günü yapılan çapraz sorgusunda Mehmet Eymür'e sempati duyduğunu ve görüştüğünü belirtti. Duruşma tutanağı. Telefon defterinde Mehmet Eymür, Hanefi Avcı ve eski İçişleri Bakanlarından Abdülkadir Aksu'nun oğlu Murat Aksu'nun telefon numaraları bulunuyor. Bunların hepsinden önemlisi, Zekeriya Öztürk'ün bilgisayarında elde edilen ABD Büyükelçiliği ile sürekli ilişkilerini yansıtan e-posta yazışmalarıdır. Zekeriya Öztürk mahkemede bu e-postaların gerçek olduğunu kabul etti. Dava dosyasındaki yazışmalar 9 Ekim 2001'de başlayıp 28 Mart 2002'ye kadar devam etmektedir. Zekeriya Öztürk, benim adım Zekeriya Öztürk diye başladığı 31 Ekim 2001 günlü William Code adlı xxteam@hotmail.com adresine yolladığı e-postasında şunları söylüyor. Ben ABD elçiliği ile görüşüyorum ve kesinlikle düşündüğümüz formatta biri değilim. Başlıklar halinde sıraladığınız bilgiler çok ilginç ve önemli. Bunu elçilikle yapmış olduğum görüşmelere göre söyleyebiliyorum. Zira elçilik yetkilileri konuyla çok ilgileniyorlar ve benimle her gün irtibat kurarak gelişmeleri soruyorlar. Görüşmemizden sonra her türlü yaşamsal garantiyi, deşifre olmama garantisini, barınma ve istediğiniz ülkeye gidebilmeyi sağlayacağımı taahhüt ediyorum. Biz birlikte mantıklı, sakin ve profesyonelce hareket edersek bu iş kazasız sonuçlanacaktır inşallah. ABD elçiliği ile ilişkilerim Türk ajanlığı şeklinde değildir ve elçiliğin şahsıma olan güveni sınırsızdır. Zaten farklı şekilde ve formatta biri olsaydım çok önceden problem yaşıyor olurdunuz. Ergenekon davası dosyası klasör 284 sayfa 12'ye 13. Bütün yazışmalarda Zekeriya Öztürk muhatabı olan XX Team grubunu ABD elçiliğine istihbarat vermeye ve hizmette bulunmaya ikna için çabalamakta, ABD adına yaşam, para ve ABD'ye yerleşme güvenceleri vermektedir. Ayrıca bu yazışmalardan anlaşıldığı üzere Zekeriya Öztürk, XX Team grubundan David Kod adlı şahısla da görüşmüştür. Aynı klasör sayfa 160. MİT aydınlığın 4 Haziran 2006 tarihli 985. sayısında yaptığı Danıştay tertibindeki MİT üçlüsü başlıklı kapak haberi üzerine hemen ertesi günü 5 Haziran 2006 tarihinde internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle diyor. Öne sürülen şahısların Zekeriya Öztürk, Ertaç Giray, İsmail Paker teşkilatımız ile hiçbir ilgi ve irtibatı bulunmamaktadır. MİT'te duyarlılık göstererek Zekeriya Öztürk'ün ABD elçiliğinin güvenine sahibim, kesinlikle Türk ajanı değilim yolunda kimlik bildiriminin ikinci cümlesini doğrulamıştır. Mehmet Eymür'ün tanıklığa cesareti yok. Eymür'e gizli tanık olmak yakışırdı. Savcılar tertip üzerine kurulan bu davada tanık bulamıyorlar. Mehmet Eymür de tanık olmaktan kaçmış. Aslında Eymür'e gizli tanık olmak yakışırdı. Ancak savcılar bunu da başaramamışlar. Kendisiyle yapılan görüşme sonunda bilgi alma tutanağı düzenlenmiş. Tarih 17 Haziran 2008. Savcılar Tuncay Güney'in mülakatında sorgusunu yapanlardan İstanbul Kom Şube Müdür Yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu'nu çağırıp bilgisine başvurmuyor. Dahası müdür yardımcısının başsavcılığa verdiği dilekçeyi mahkemeye sunmuyor. Çünkü Ahmet İhtiyaroğlu Tuncay Güney'in kurgulanıp getirildiğini saptamış, tertibi daha 2001 yılında görmüş. Ancak savcılık görünüşte Ergenekon örgütüyle hiçbir ilgisi bulunmayan Mehmet Eymür'ün bilgisini almış. Eymür'ün Ergenekon davası ile ilgisi başından beri Tuncay Güney'in amiri olarak tertibin içinde olmasıdır. MİT 26 Kasım 2008 günü yaptığı açıklamada karanlık faaliyeti nedeniyle izlediği Tuncay Güney'in Mehmet Eymür'e bağlı olduğuna işaret etmişti. Hürriyet, Sabah, Milliyet ve diğer gazeteler 27 Kasım 2008. Eymür tertipteki görevini 2007 yılında Ümraniye soruşturmasının yürütülmesi aşamasında savcılarla yasa dışı işbirliği biçiminde sürdürmüştür. Mehmet Eymür'ün soruşturmadaki parmak izlerini dava dosyasında belgelidir. Savcılar Mehmet Eymür'den aldıkları çeşitli bilgileri dava dosyasına nasıl sokacaklarını şaşırmışlar, uyguladıkları kanunsuzlukların kanıtlarını gizleyememişler ve yok edememişlerdir. Dava dosyasındaki zarfsız ve tutanaksız yazılar Mehmet Eymür'le işbirliğinin kanıtıdır. Mehmet Eymür'ün MİT dışında görev itirafı. Eymür 17 Haziran 2006 tarihli bilgi alma tutanağında çok önemli bir itirafta bulunuyor. Benim görev alanıma girmemesine rağmen bu grup Doğu Perinçek grubu üzerinde çalışmalarım oldu. Sayfa 295. Bir kamu görevlisi, hele bir MİT görevlisi, görev alanına girmediği halde bir örgüt üzerinde niçin çalışmalarda bulunur? MİT tarihinde acaba böyle bir üçgüzarlığın başka örnekleri var mıdır? Demek ki Mehmet Eymür, MİT dışındaki bir teşkilattan aldığı görevle Doğu Perinçek ve arkadaşlarını izlemiş ve çalışmalarda bulunmuş. Bilgi alma tutanağı, Eymür'ün 10 yıldır bilinen CIA-Mossad ilişkilerinin itirafını kayda geçirmiş olmaktadır. Eymür'ün açık bilgileri bile yanlış. Eymür, Perinçek grubu üzerinde çalışmış fakat en basit açık bilgileri bile yanlış. Perinçek'in siyasal bilgilerden mezun olduğunu söylüyor. Sayfa 295. Oysa Perinçek, 1964 yılı Haziran ayında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Eymür, Perinçek'in mezun olduktan sonra Almanya'da geçen ve ne yaptığı belirsiz 2 senesi olduğundan söz ediyor. Oysa Perinçek mezun olur olmaz 1964 yılında Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku kürsüsünde asistan olarak girdi. Hayatının hiçbir döneminde 2 yıl Almanya'da kalmadı, 1 yılda kalmadı. Yalnız 1967 yılında 3 ay Hür Berlin Üniversitesi Otto Suhr Enstitüsü'nde araştırma yaptı. Perinçek mezun olmadan önce Hukuk Fakültesi 3. sınıfa geçince 6 ay Almanya'da Goethe Enstitüsü'nde dil öğrenimi yaptı, ayrıca Frankfurt'ta ekmek fabrikasında çalıştı. 4. sınıfa geçince de 4 ay Almanya'da kaldı. Goethe Enstitüsü'nün yüksek bölümünü bitirdi ve Frankfurt'ta Bild gazetesinde Societe Drucker'i, bisikletli posta dağıtıcılığı ve telex görevlisi olarak çalıştı. Eymür'ün açık bilgileri bile doğru değildir. O yalnız psikolojik savaş meraklısıdır. Eymür'ün gizli bilgileri de yalan ve MİT içindeki kavgayla ilgili. Eymür'ün gizli istihbaratı da baştan sona yalan. Doğu Perinçek, MİT içinden Alevi olan üst düzey bir görevliden hiçbir zaman bilgi almadı. Böyle bir kimseyi tanımıyor ve bilmiyor. Ama şimdi öğreniyoruz ki Eymür'ün MİT yönetiminde bu tanıma uyan bir hasmı varmış. Eymür, MİT içindeki kavgasını her fırsatta sürdürüyor. Meslek ahlakı düzeyi budur. Eymür, bizim Filistin dışında hiçbir yabancı ülkeyle ilişkimiz olmadığını defalarca kayda geçirdi. Eymür, Ergenekon davasıyla hiçbir ilgisi olmadığı halde 1972 ve 1979 ve 1980 yıllarından kalma bayatlamış yalanlarını psikolojik savaş marifetleri olarak bilgi alma tutanağına yazdırmış. Oysa Mehmet Eymür'ün kendisi 1992 yılında 2000'e Doğru Dergisi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hasan Yalçın ile görüşmesinde birkaç kez üst üste bizlerin yabancı devlet ve örgütlerle ilişkimiz konusunda hiçbir iddia ve bilgisi olmadığını vurgulayarak belirtti. Bir tek Filistin devleti ile ilişkilerimiz olduğunu söyledi. Hasan Yalçın da bu ilişkiyi kabul etti. Eymür'ün sözleri hem kendisi hem de Hasan Yalçın tarafından teybe kaydedildi ve 2000'e Doğru dergisinde aynen yayımlandı. Hasan Yalçın Eymür görüşmesinin 2000'e Doğru dergisinde 6 Ağustos 1989 yayımlanan tutanağını mahkemenize sunuyorum. Bazı soru ve cevapları aktarıyoruz. Yalçın, birçok yayınımız oldu. MİT, CIA, Mossad ilişkisi konularında. Bu arada bazı bilgileri kamuoyuna yansıttık, bazı değerlendirmeler yaptık. Sizin adınız bu olaylarda Hiram Abbas kadar geçmiyor. Ama Hiram Abbas'la çok teşriki mesainiz var. Bütün bu konularda sizin kritik bir sözünüz var. Bazen kendi kendime kime hizmet ettiğimi soruyorum diyorsunuz. Eymür, birlikte çalışmakla işbirliği arasında fark var. Zaten müttefik devletler dediğimiz NATO ve diğer Batı devletleri ile bir işbirliği var. Bu işbirliği sadece istihbarat dalında değil. Yalçın, kıl payı bir fark var. Eymür, biraz daha. Kıl payını aşar yani. Yalçın, bizim Hiram Abbas'la ilgili son yayınımız şöyle biter. Bizim Hiram Abbas'la işimiz bitmiştir artık. Çünkü bir işlev yapıyorsa, o işlev halka zarar veriyorsa, o insan işlevi dolayısıyla konumuz olur. Şu polemik olmasaydı keşke. Benim için Mehmet Eymür oturup analiz yapabileceğimiz bir insandır artık. Eymür, mağdur duruma düşmüşsek sayenizde derim. 2000'e doğrunun sayesinde derim. Yalçın, siz yani Firas'la bizim aramızda bir işbirliği görüyorsunuz. Eymür, hatta bu işbirliği daha sonra da devam etti. Sizin bir yazınız vardı, Şeytan Üçgeni, CIA Mossad MIT ilişkisi diye. İçinde Hiram Bey ile ilgili bir şey yok ama gene siz içine yorum olarak Hiram Bey'i katmışsınız. Hiram Bey'i yıpratma kampanyasına Ebu Firas'la girdiğinizi söyleyebiliriz. Yalçın, şimdi siz bizi, daha doğrusu şuna indirgemiş oluyor. Firas'la işbirliğiyle suçluyorsunuz. Yabancı güç dediğiniz Firas oluyor yani. Eymür, tabii benim için yabancı güçtür. Bir devleti temsil eden bir adam. En azından daha çok kendi organizasyonunun menfaatlerini koruyacaktır. Yalçın, bakın şöyle bir yönü var işin, onu söyleyeyim. Biz Amerika'ya karşı Vietnam'ı koruruz. SB'ye karşı Afganistan halkını koruruz. Amerika'ya karşı Türkiye'yi koruruz. Amerika ve İsrail'e karşı Filistin'i koruruz. Onlar arasında çelişme çatışma olursa. Çünkü Filistin mazlum bir ülke, mazlum bir halk. Zaten Türkiye de Filistin'i destekliyor. Eymür, zaten ben de diyorum ki Türkiye'nin genel politikasında Filistin Kurtuluş Örgütü'ne sıcak bakılıyor. Geçmiş yıllarda birçok teröristin eğitilmesine rağmen. Yalçın, şimdi siz yabancı bir güçle işbirliği derken bir Amerika ile işbirliği, bir Sovyetler Birliği ile işbirliği gibi bir şey. Eymür, değil. Ama bir yabancı güçle işbirliği diyorum. Ebu Firas'ın da amacı Hiram Abbas'ı mevkiinden attırmak. Tamamı için bakınız 2000'e doğru 6 Ağustos 1989, Aydınlık 28 Haziran 2009. Eymür 8 Türk gencini ihbar ederek İsrail Deniz Kuvvetleri'ni öldürttü. MIT'in 3. adamı emekli kurmay albay Sebahattin Savaşman'ın açıklamaları 1980 öncesinde Aydınlık'ta yayımlanmıştı. Savaşman bu anılarında MIT ile CIA ve Mossad arasındaki ilişkileri anlatıyor ve Mehmet Eymürlerin bu ilişki ağı içindeki işlerini de sergiliyordu. Eymür 1973 yılı Şubat ayında Lübnan Nahrel Baret kampında kalan Doğu Perinçek'in örgüt arkadaşlarını Mossad'a ihbar etmişti. Bunun üzerine İsrail Deniz Kuvvetleri denizden top ateşiyle karaya çıkarak başlarında Bora Gözen 8 Türk gencini şehit etmişti. Eymür bu gerçeği inkar edememiş, bu ağır suçların altında ne yapacağını şaşırmıştır. CIA ve Mossad bağlantısı hayatının her aşamasında ortaya saçılmıştır. Eymür'den bilgi alma tutanağında suç iddiası yok. Eymür'ün verdiği 8 sayfa tutan bilgilerde sözde Ergenekon örgütü ile ilgili bir bilgi ve suçlama bulunmuyor. Yalnızca atılı suçla ilgisi bulunmayan psikolojik savaş malları var. Eymür Ergenekon sanıkları içinde bir tek Perinçek grubu hakkında menfi bilgi sahibi. Eymür, CIA-Mossad bağlantılarının gereği olarak İşçi Partisi ve Doğu Perinçek düşmanlığını bir meslek haline getirmiştir. Kendisine ait atin.org sitesinde 2 Aralık 2008 günü yazdığı yazıda Ergenekon sanıklarına bir tür dostluk mesajı yollamış, bir tek Perinçek grubu hakkında menfi bilgiye sahip olduğunu açıklamıştır. Yine Eymür, Ergenekon tertibi çökerken yine cepheye sürüldü. Sabah gazetesinde şöyle konuşturuldu. Ben bildim bileli Türkiye'de ihtilal heveslisi bir sivil grup vardır. Yani 40 yıl öncesinden 70'li yıllardan beri. Bunlar genç askerleri ve sivilleri kışkırtarak silahlı bir ihtilal hareketiyle iktidara gelmeye çalışıyorlar. Ergenekon'da böyle bir yapılanma görülüyor. Ben Perinçek grubunun bu işin içinde ve başında olduğuna inanıyorum. Hatta milliyetçi hisleri okşayan Ergenekon sözünün seçilmesinde bile onun rolü var diye düşünüyorum. Doğu Perinçek kökü illegal faaliyetlerden gelen bir kişidir. Her zaman askerleri kışkırtıp ihtilal yapmak ve başbakan olup Türkiye'yi yönetmek hevesi içinde olmuştur. Ben yapılanmanın teorisyeni ve tatbikatçısının Perinçek olduğuna inanıyorum. Bir de görünmeyen yanını düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için Perinçek grubunun faaliyetlerinin ortaya çıkarılması lazım. Sabah 20-21 Haziran 2009. Eymür'ün bu açıklamaları Savcı Zekeriya Öz'ün ATV Ana Haber'de yayımlanan 23 Temmuz 2008 Ergenekon davasının merkezinde İşçi Partisi ve Ulusal Kanal var biçimindeki açıklamalarıyla uyumludur. Eymür'ün yaraları. Eymür ağır yaralıdır. Partimizden yediği darbeleri unutmamıştır, kinlidir. Yarasını anılarında şöyle anlatmıştır. Fabrikatör Doğu Perinçek, görevini en iyi şekilde yerine getirmiş ve zamanın başbakanı bile etkilenerek kontrgerilla işkence edebiyatına katılmıştı. MİT polis pasifize edildi. MİT sorgulardan çekildi. Özel Harp Dairesi sıkı bir denetim altına alındı. Fabrikatör tarafından bu kadar hırpalanan Hiram Bey, Amerikalılara ve İngilizlere veya batılı diğer ülkelere düşman mıydı? Hayır. Bu büyük ülkelere ve onların dünya çapında operasyonlar yürüten kuvvetli istihbarat teşkilatlarına sempatiyle baktığını ve onların Türkiye ile yakın işbirliğine inandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hiram Bey'in fabrikatörün çalışmalarını dikkatle izlediği, belki de teşkilatta bile başkalarının bilmediği bazı karşı operasyonlarla fabrikatöre sızdığı muhakkaktı. Mehmet Eymür'ün anılarından aktaran üçüncü adam anlatıyor. MİT CIA ilişkisi kaynak yayınları İstanbul 1992. Eymür'ün Doğu Perinçek'e suikast tertipleri. Alaaddin Çakıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'ndaki anlatımında ve mahkeme önünde 1998 yılında Eymür'ün Doğu Perinçek'e suikast yapması için kendisine öneride bulunduğunu açıkladı ve tutanaklara geçti. TBMM Tutanak Müdürlüğü Komisyon 9/40-41-35-2000 sayfa 21 ve diğerleri. Ayrıca bakınız Cumhuriyet 5 Mayıs 2000, 26 Mayıs 2000, 28 Mayıs 2000. Yine eski Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya, bir siyasal parti önderini Doğu Perinçek'e suikast konusunun bazı MİT yöneticilerinin kendisine ulaştırdığını açıkladı. Hürriyet 13/8-2004. Bunun üzerine MİT Müsteşarı Atasagun ve Eymür'ün birbirlerini üstü kapalı suçlayan açıklamaları oldu. Aydınlık 10 Ekim 2004, 23 Ocak 2005, 30 Ocak 2005, 20 Şubat 2005, yine bakınız 19 Ekim 2005 günlü gazeteler. Dava dosyasında bulunan Yunus Emre Uyar'a ait kaset çekimlerinde de bir grup ülkücünün Doğu Perinçek'i öldürmek üzere iki minibüsle İzmir'den Ankara'ya getirilmesine ilişkin itiraflar bulunmaktadır. İbrahim Şahin, aynı suikast tertibinin sorumlusunun MİT görevlisi MHP İzmir İl Başkanı Musavat Dervişoğlu olduğunu kendi el yazısıyla yazarak bana vermiştir. Dava dosyasında evimde yapılan aramada el konan belgeler arasında bulunmaktadır. Aydınlık 30 Ocak 2005. Bütün bu tertiplerin izleri Mehmet Eymür'e gitmektedir. Eymür'ün kahramanlıkları. Eymür'ün tanıklığını değerlendirmek için meslek hayatındaki kahramanlıklarını da unutmamak gerekir. Özal'ın özel örgütünün as kadrosunda yer alan Eymür, Turgut Özal'ın damat adayı Asım Ekren'i kaçırma girişiminde bulunmuş fakat sonuç alamamıştı. Eymür, Abdullah Öcalan operasyonlarını da eline yüzüne bulaştırdı. Bu arada 1 milyon doları iç ettiği iddiası Tuncay Güney mülakatında yer alıyor. Mehmet Eymür'ün borsa maceraları da MİT'e yaptığı hizmetler arasında anılıyor. Avni Özgürel, Eymür'ün MİT'e ait 300 milyar lirayı borsada batırdığını belirtiyor. Yeni Şafak 2 Aralık 2008. MİT'in Mehmet Eymür ve Kontrterör Dairesi hakkında saptamaları. Öncelikle hatırlayalım. Mehmet Emir mücadelemiz sonucu iki kez MİT'ten uzaklaştırıldı. İlki 1. MİT raporundan sonra 16.06.1988'de, ikincisi 2. MİT raporundan sonra 1.10.1998'de. MİT'in Adalet Bakanlığı'na 23.03.2000 tarihli suç duyurusu dava dosyası. Sabah gazetesinde 26 Kasım 2008 günü Tuncay Güney'in MİT bağlantısı konusunda Mehmet Emir kaynaklı olduğu anlaşılan bir haber yayımlanınca hemen aynı gün MİT bir bildiri yayımladı. MİT müsteşarlığı Tuncay Güney'in MİT tarafından izlenen şüpheli bir şahıs olduğunu açıklıyor ve Mehmet Emir'le bağlantılı olduğunu üstü kapalı belirtiyordu. MİT bu bağlamda Mehmet Emir yönetimindeki kontrterör dairesini suçluyor ve bu dairenin MİT'in örgütlenme şemasından çıkarıldığını vurguluyordu. MİT böylece Mehmet Emir'in şüpheli Tuncay Güney'i yöneten şüpheli ve kanunsuz faaliyetini kamuoyuna duyurmuş oldu. Gizli tanık Dilovası, 68 Gençlik Hareketi'ne önderlik ettiğim doğrudur. İddianamede gizli tanık Dilovası'nın ifadelerine de yer verilmiş. Bu ifadelerde Doğu Pirinç'i hedef alan 40 yıllık psikolojik savaş malzemesi de var. 1960'ların sonunda, 1970'lerin başında acaba gizli tanık Dilovası doğmuş muydu, kaç yaşındaydı? Savcıların tanıklarının olayları yaşaması gerekmiyor, psikolojik savaş hikayelerini ezberlemiş olmaları yetiyor. Dilovası'nın anlatımlarında bana yönelik atılı suçla ilgili somut bir olay yok. Yalnızca Doğu Pirinçek'in 1968'lerden başlayarak çeşitli sol örgütlerin köklerindeki önder olduğu söyleniyor. Bu kadarıyla doğrudur. Türkiye tarihinin en büyük gençlik hareketi olan 1968 mücadelesini yürüten örgüt olan FKF'nin, daha sonra Dev Genç adını verdik, genel başkanıydım. Daha sonra çeşitli sol örgütlerin lideri olacak gençlerin o tarihte genel başkanı olduğum örgütte bulundukları doğrudur. O gençler kendilerini ülke için feda etmekten çekinmeyen değerli arkadaşlardı. Bireysel maceracılığın her zaman karşısında oldum. 1968 kitle hareketi ile 1971 maceracılığı birbirine karıştırılmamalıdır. 1971 ve sonrasındaki bireysel maceracı eylemlerin kararlı olarak karşısına dikildim. Bu nedenle birçok arkadaşımla karşı karşıya geldim. Ancak tarih bizim o tavrımızın ne kadar doğru olduğunu kanıtlamıştır. O hataları yapanlar bir daha o yanlışlara girmediler. Bugün sol örgütlerin çoğu banka soyarak, çocuk kaçırarak, fidye isteyerek bireysel terör eylemleriyle devrim olmayacağını öğrendiler. Burada Doğu Perinçek'in önderliğindeki halka dayanan, haklı zeminde kuvvet toplamaya yönelen ve nesnel şartları kollayan doğru mücadele pratiğinin belirleyici etkisi olmuştur. Dilovası'nın hiç değinmediği gerçek budur. İlginçtir, savcılar ve tanıkları Doğu Perinçek'i karalamak için Sovyetler Birliği'nde kapitalizmi kuran yönetimin yandaşlarından bireysel teröre başvuranlara kadar herkesle birleşmekte, her malzemeye el atmaktadırlar. Telefon görüşmelerimiz vatanımıza ve halkımıza bağlılığımızı kanıtlıyor. Toplam 211 sayfa telefon dinleme çözümleri var. Hepsini kabul ediyorum. Bazı çözüm hataları var ancak esası etkilemez. Bu telefon dinlemeleri biz İşçi Partisi yöneticilerinin içlerinin dışlarının bir olduğunu yansıtıyor. Halkımıza ne söylüyorsak kendi aramızda da onu konuşuyoruz. Telefon dinlemeleri bizim vatanımıza, halkımıza bağlılığımızı kanıtlıyor. Bu konuşmalar bizim halka güvenimizi, darbeye karşı olduğumuzu göstermekte, bize yöneltilen suçlamaların ne kadar gerçek dışı ve haksız olduğunu ortaya koymaktadır. Hepsi savunma kanıtımızdır. Mahkeme heyetinin 211 sayfalık telefon dinlemelerinin hepsini okumasını ve bizi tanımasını dilerim. Parti belgeliğimiz. Partimizin çok zengin belgeliği, arşivi vardır. Bu belgelikte her tür belge bulunur. Biz bilgiye dayanarak siyaset yapan bir partiyiz. Partimiz binalarında Atatürk'ün hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir özdeyişi bulunur. Bize ulaşan her belgeyi, her bilgiyi saklarız. Yanıltma maksatlı yanlış haberleri de saklarız. Çünkü onların da belli maksatları sergilemesi açısından anlamları vardır. Özellikle partimizi ve yöneticilerimizi hedef alan karşı propaganda belgelerini de saklarız. Bize, Türkiye'ye veya milli kurumlara yönelen psikolojik savaşın belgelerini önemli koruruz. Çünkü bunları gerçeklerle çürütme görevimiz ve sorumluluğumuz vardır. Bu belgeler değerlendirilirken İşçi Partisi'nin bir siyasal parti olduğu unutulmamalıdır. İktidar mücadelesi veren örgütlenmeler olan siyasal partiler bu yöndeki çalışmalarını ancak bilgiyle yürütebilirler. Yurttaşlarımız ve çeşitli örgüt ve kurumlar dertlerini ve ülke sorunlarını öncelikle İşçi Partisi'ne ulaştırmaktadırlar. Çünkü İşçi Partisi hakim güçler tarafından denetlenemeyen, halkın bilmesi gereken gerçekleri cesaretle açıklayan partidir. Devletin çeşitli kurumlarında çalışan görevliler de her zaman son çare olarak İşçi Partisi'ne başvurur. İşçi Partisi'nden medet umarlar. Arama tutanaklarında yer alan belgeleri kabul ediyoruz. Arama tutanaklarında yer almayan belgelerin iddianamede kullanılması, ancak bu belgeleri imal edenlerin, dava dosyasına ekleyenlerin ve bu belgeleri iddialarına dayanak yapanların suçlarını yansıtır. Bu cümleden olarak CD3 Prinko P420, 281, 107, 130, 821 marka ve dizi numaralı yoğun disk arama tutanaklarında bulunmuyor. Bu nedenle dava dosyasına yasa dışı yoldan eklenen bu diskin içindeki şu belgeler partimizde bulunmamıştır. Fırat Üniversitesi irticai kadrolaşma, dinamik antitez, Birleşik Komün, lobi, oluşum, Ulusal Mücadele 2001, Ergenekon yeniden yapılanma, devlet kurumlarının yazıları, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mahkemeye yolladıkları yazılar, devletin güvenlikten sorumlu örgütlerinin 12.06.2007 tarihine kadar Ergenekon diye bir örgütten haberdar olmadıklarını veya Ergenekon örgütü iddialarını ciddiye almadıklarını ya da herhangi bir suç saptamadıklarını göstermektedir. Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalandığı iddia edilen, tarihin derinliklerinden gelen böyle dallı budaklı bir örgütün, devletin güvenlik kurumlarınca bilinmemesi, duyulmaması, iddiaların gerçek dışı olduğunu göstermektedir. Türkiye'de NATO'nun kurduğu Gladio örgütlenmesi, 50 yılı aşan bir süredir vardır ve kanlı uygulamaları yaşanmıştır, bilinmektedir. Ne var ki Gladio ile biz İşçi Partisi yöneticileri arasında herhangi bir bağ kurulamamıştır ve kurulamaz. Çünkü biz İşçi Partisi yöneticileri Gladio'nun 40 yıllık düşmanıyız. Gladio'nun işkencehanelerinden, hapishanelerinden geliyoruz. Eğer NATO Gladio'yu Türkiye'de Ergenekon adıyla örgütlediyse Ergenekon'un iki kez düşmanıyız. Bir, NATO'nun Gladio örgütü olduğu için. İki, Ergenekon gibi Türk tarihinin değerlerini kirletmeye kalktığı için. Ergenekon tertibini yürüten ve bu davayı Türkiye'nin başına bela eden Gladio'nun ta kendisidir. Ergenekon davasının 5 Kasım 2007 günü ABD Başkanı Bush'un talimatıyla, başka deyişle küresel Gladio tarafından başlatıldığını bizzat Gladio elemanları açıklamışlardır. 24. ayrımın sonu, sayfa 338.